tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün özlediğimiz bir konuğumuzla birlikteyiz. Biliyoruz ki sizler de özlediniz. Zaman ayırdı, geldi bugün hocamız. Türk Tarih Kurumu Başkanı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar efendim.
Sizi burada görmek güzel hocam. Görevleriniz yoğun, epey bir zamandır görüşemiyorduk. Zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ederiz Refik hocam.
Biz de teşekkür ederiz. Dinleyicilerimizle beraber olmaktan ben de mutluyum ve de sizlerle tabii ki. Hepsine selam ediyoruz.
Eksik olmayın, sağ olun hocam. Hocam ben kitap armağanımız için sizin kurumunuzun başkanlığında bize desteğinizle hem soruları hem yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatayım. Ardından sevgili dinleyicilerimiz çok ilginç bir konu konuşacağız. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla. Kitap armağanımız ve sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu haftaki kurumunuz yayınlarından çıkan kitabımızı dinleyicilerimize duyuralım isterseniz.
Moğolların İçtimai Teşkilatı, Moğol Göçebe Feodalizmi diye bir orijinal bir kitap. Yazarı Vladimir Ristov diye bir Rus yazar. Çeviren Abdülkadir İnan. Yani malum olduğu üzere hani Türk tarihinin Moğollar temel konularından birisi. Daha Türkçesi hani İslamiyet öncesi Bozkır kültürü veya medeniyetinin içinde yer alan temel unsurlardan birisi. Türklerin arkasında yer alıyor. Onlar da Bozkır kültürüne dahil. Ben hani naçizane dinleyicilerimize buradan da ifade etmekte yarar var. Bozkır medeniyeti diyorum. Çünkü hocam, bu gelişme bir medeniyetin temel unsurlarını taşıyor.
Hocam çok yoğun görevleriniz esnasında bu tezinizi ilk defa burada bizim mikrofonlarımızda paylaştınız. Makalelerinizden de önce hatta. Geliştirme imkanı bulabildiniz mi? Refik hocam üzerinde çalışma imkanı bekliyoruz.
Şüphesiz yani bununla alakalı işte bir kitap çalışmamız vardı. Ara ara ben hani tabiri caizse tezgah tabiri vardır. Hani
evet hocam.
Masamızda, tezgahımızda o çalışmamı da devam ettiriyorum. Yani hani Medeniyetler Savaşı ve Türkler diye bir çalışmam vardı. Orada bu Bozkır'da bir medeniyet olarak aldım ben. Yani 20 civarında yani seçkin, öncü medeniyetin içerisinde Bozkır medeniyette var. Hani bunun ölçüsü ne diyeceksiniz? Yani ölçü tarihteki olay ve olgular. Olay ve olguların kilogram gibi, metre gibi bir tartı aleti yok. Sonuçlarından ölçüyoruz. Yani ben bunu öğrencilerimle de hep paylaşırım.
Burada bizlere de öğrettiniz hocam.
Sonuçlarına bakarak, yani sonuçları bakımından büyük etki bırakan, dünyayı tesiri altına alan, hani çeşitli medeniyetlerden, yani 20 civarında bir medeniyeti orada ayrı bir konu olarak zikrediyorum ben. Bunlardan biri de Bozkır medeniyeti. Bozkır'ın içerisinde Türklerin yanı sıra Moğollar da var. Mesela Tibetliler var. Siyempiler var.
Mançurya bölgesinde belki
tabii,
hocam.
Tabii Mançular var.
Evet yani hocam.
Bu çerçevede. Ve küçüklü büyüklü çeşitli Orta Asya kavimler var. Mesela bir dönem hani Orta Asya'ya intikal ettiği için Suudlar da var. Yani bu çerçevede Orta Asya geniş bir alan zaten. Yani takriben 15 milyon kilometre karelik bir alan, belki daha da genişletilebilir. Bir tarafı Himalaya dağlarına, öbür tarafı Sibirya steplerine kadar dayanan, yine bir tarafta işte biraz önce bahsettiğiniz Mançurya'dan, batıda Hazar Denizi'ne kadar olan saha Orta Asya.
Yani evet.
Aslında dünyanın en büyük kıtasının, belki dünyanın en büyük bölgesi, öyle diyelim.
Değerli dinleyicilerim, şimdi hocamız, Refik Turan hocamız niye bu kitabı seçti sizlere? O konuya gireceğiz. Kitabın adı Moğolların İçtimai Teşkilatı, Moğol Göçebe Feodalizmi. Bir Rus yazarın, Vladimir Stov'un kitabı, Abdülkadir İnan Türkçe'ye çevirmiş. Bu haftaki konumuz ilginç. Profesör Doktor Refik Turan hocamızın geçtiğimiz yılda galiba hocam Amerika'da Washington'da bir sempozyumda sunumunuz olmuştu.
Evet.
Sunuma ilişkin metin hocamız getirdi sağ olsun benim önümde. Bir başlık hemen söylüyorum size değerli dinleyicilerimiz. 13. yüzyıl Asya'sında yaşanılan Moğol paniği. İlk devamında makalenin sunumun devamında bir başka başlık Moğol istila paniği toplumsal panik midir? Şimdi, bu döneme ilişkin konuşacağız şimdi. Hocam ben bir kez daha telefon numaralarımızı söyleyeyim. 463-34-19, 463-34-21 kitap armağanımız, sorularınız, yorumlarınız için. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla sohbetimize başlıyorum. Hocam ben şunu merak ettim. Moğol paniği. Moğol istilasını biliyoruz. Köse Dağı Savaşı'nı biliyoruz. Fakat bu kavramla da benim gibi herhalde pek çok dinleyicimiz de ilk kez karşılaşıyor.
Evet. Evet. Şimdi esasında bugünkü hekimlerimizin hani tabip cenahının geliştirdiği şöyle bir alan var. Hani sosyal panik diye. Yani bu artık hekimlik literatürüne de girmiş. Genelde bireyler hani panik diye işte panik atak hani tarzı, hani topyekun bireysel panik tarzı bir takım rahatsızlıklar, işte anksiyete diye ifade edilir. Hekimlerin terminolojisinde vardır. Ama bazı işte doktor, nörolog doktor ve araştırmacı Mehmet Yavuz'un bir çalışmasına tesadüf ettim. Kısmen o çalışmayı da okudum ben. İşte sosyal paniği konu almış. Yani diyor ki hani bu bireylerdeki panik elbette de önemlidir. Üzerinde durulmalıdır. Ama esas üzerinde durulacak diyor. Konu bütün topluma sirayet eden panik diyor. Yani bireydeki panik topluma da sirayet edilirse ne olur? Bu paniğin, bireydeki paniğin ve toplumdaki paniğin temel çıkış noktası da ölüm korkusu. Yani hani tabii şey olarak hani başka korkular da olabilir insanların ama hani birinci korku insanlarda
temeli hocam
ölüm korkusu. Ha burada hani yani korkunun faziletlerinden falan söz edecek değiliz. Ama insan yaratılışında, kodlamalarında her bir şey var. Yani bizde hani cesaret varsa korku da var. Yani böyle sevinç varsa keder de var.
Fıtrat
yani,
hocam.
Yani fıtrat yani. Yani korkusuz denilen insan eğer gerçekten korkusuzsa normal bir insan da değildir. Hani bunu da hani şimdi korku insanı tamamlayan bir niteliktir. Yani yerinde korkmalıdır da insan.
Hayatta kalabilmek evet, için.
Hayatta kalabilmek için. Hani cesaretinin sınırları da olmalıdır. Yerinde cesur da olmalıdır. Yani her şeyin bir ölçüsü var. İşte burada işte o korkunun ölçüsüz bir noktaya geçiş hali. Yani bu noktada yani buna rahatsızlık diyor doktorlar. Yani haklılar da tabii. Yani bir noktadan sonra insanı paralize ediyor, hareketsiz bırakıyor. Yani mantığının, aklının çalışmaz bir hale gelmesine sebebiyet veriyor. Sabit kalıyor veyahut koşuyor hareket halinde amaçsız bir şekilde hani sağa sola saldırabiliyor veya gidiyor. Yani bu şekilde bir sonucu oluyor.
Hocam bunlar tıp biliminin bulguları.
Tıp biliminin bulguları.
Evet, yani, evet.
Eğer
evet.
Diyor yani bu Mehmet Yavuz, bu diyor toplumlara sirayeti esas büyük tehlike oradadır diyor. Ve bu olabilir de diyor. Hatta bu, bunun işte tamam hani temel problem olarak işte ölüm korkusu vardır ama diyor. Yani öte yandan bunun esas müsebbipleri de hani sebeplerine de baktığımızda bütün her türlü enformasyon vasıtalar diyor. Mesela televizyon, bilgisayar, internet ve bugün sosyal medya yani de buna neden olabilir diyor. Yani ve önemli bir noktaya da hakikaten dikkat çekmiş oluyor yani böyle. Bunu ben yani yakın dönemde de şöyle gördüm. İşte bir Katar krizi doğdu malum olduğu üzere son işte 15 gün içerisinde. Bir Katar'da televizyonlardan birisi çekim yapmış. Hani akşam onu seyrediyordum. Birden hani marketlerde boş raflar. Hani Katar çok büyük bir ülke değil.
Bomboş olmuştu hocam.
Nüfusu da çok fazla değil. Hani bence hani hatta bahsedilmişti ya 3 ay işte gıda stoklarımız var falan şeklinde. Hani elbette stokları da olması lazım. Hani bir anda bir veya iki günde öyle boşalacak bir hali yok. Ama insanlar boşaltıyor neticede. Demek ki bu sosyal panik dediğimiz bugün tarihte ve bugündeki gelişmelerden birisinin seyri Katar'da başlamış oluyor. Yani veya onun ilk alametleri ortaya çıkmış oluyor yani.
Refik hocam burada bir yönteminiz benim çok dikkatimi çekti. Daha önce de az önce programımızın girişinde de vurguladınız. Selçuklu tarihinde bize büyük katkılarınız olduğu dönemde de sık sık vurguladınız. Tarih biliminde yöntem açısından burada metre elimizde yok. Burada sonuçlardan yola çıkacağız. Bu bir yöntem önermesi. Az evvel söylediklerinizden de hocam, Mirya Kefalon gibi çok önemli bir savaşın, Eğirdir Gölü'nün altında kaldığını savaş alanının, evet, jeoloji bilim adamlarıyla birlikte ortaya çıkartmıştınız. Evet. Şimdi de hocam tıp bilim adamlarıyla çok ilginç bir konuya giriyor. Bilimler arasında işbirliği gerekiyor demek.
Kesinlikle işbirliği gerekiyor. Yani elbette yani ihtisas alanlarının parçalanmasının bilime çok katkısı var. Yani şimdi yani bundan 1000 yıl önceki hekimler yani bütün insanı veya canlıyı bir bütün olarak alıyordu yani. Ama şimdi düşünün yani gözün doktoru ayrı, burnunun doktoru ayrı değil mi?
Evet
hocam. Yani cildiyenin doktoru ayrı, beynin doktoru ayrı, işte karaciğerin, akciğerin işte veya topyekin işte dahiliye diyorsunuz onun içerisinde. Her bir doktor ayrıldı yani. Bunun bir katkısı var. Tarih de kendi içerisinde ihtisas alanlarına ayrıldı. Ama bu demek değildir ki yani bütün bilimler birbirinden kopuyor. Hayır. Yani hiçbiri kopmuyor. Yani bunu hani ne yazık ki hani ifrata kaçtığınızda mesela hani bir göz doktoru ben sadece gözden anlarım. Yani böyle. Öte yandan ama hani biraz da hani beyinden anlamadıkça hani sinirden anlamadıkça değil mi? Yani nörolojiden anlamadıkça hani sınırlı kalır. Hani o gözü de yapamaz. Yani dolayısıyla hele hele tarih bilimi de temel bilimlerden birisi. Koordinasyonu olmayan bilim dalı yok gibi neredeyse. Yani matematikten iktisada, coğrafyadan arkeolojiye, işte felsefeden psikolojiye, sosyolojiye, işte tıp bilimlerine kadar her alanda irtibat noktası var. Dolayısıyla ben hani bu hekim arkadaşımızın yapmış olduğu çalışmadan yola çıkarak yani bu tarihte sosyal panikler var mı sorusunu önce düşündüm ve çok sayıda da buldum. Yani bugün yani kısmen paylaşabildiğimiz kadar da dinleyicilerimizle bunları paylaşmış olacağız. Yani böyle bunun en bariz örneği 13. yüzyıl Anadolu'da başlayan Moğol istilası. Yani Moğol işte işgallerinin ve istilalarının sonucunda gerçekleşen sosyal panik. Sosyal panik sadece bir hani savaş yenilgisi değil. Yani karşı taraftaki muzaffer bir yapının gelmiş olduğu insanlara işte bana boyun eğin, itaat edin, size işte ağır vergi koruyorum veya mal varlığınızın yarısına el koyuyorum hareketi değil. Hani sosyal panik daha öte bir şey. Yani insanların hani şuursuzlaşması, aklını kullanamaması, hani hareketini kullanamaması, enerjisini kullanamaması, neticede gücünü kullanamaması, hatta tersine kullanması hadisesi. Yani kendi gücünü öyle kullanıyor ki ölüme bile gidebiliyor. Yani bir insan bu derece tehlikeli. Yani topyekun yüz binlere, milyonlara bu konu sirayet edebilir ki edebiliyor diyor. Fırtına gibidir diyor. Yani bir hani topluma yani bir mahalleden başlar diyor icabında. Yani bir geniş semte, oradan kocaman bir şehre, daha sonra bir ülkeye yayılabilir diyor. Yani bu bir duygu olarak yani. Olarak aynı durum şimdi yaşadığımız çağda 13. yüzyıl Anadolu Selçuklar var malum olduğu üzere. Yani ilginç bir yüzyıldır. Türkiye'nin Türkiye olduğu yüzyıl. Bundan bir yüzyıl önce artık Türkiye Türkiye'dir veya Anatolia, eski Anatolia Anadolu olmuştur. Diyar Rum, yani Rum diyarı Roma ülkesi Türkiye olmuştur. Bunu da biz koymadık yani Türkler koymadı. Çok ilginçtir. Batılı Latin yazarlar, Haçlılarla beraber gelen yazarlar ve Bizanslı yazarlar koymuştur. Yani bir Anadolu'nun bir kısmı yani 12. yüzyıldan itibaren Türkiye adını almıştır. Bunun da aşağı yukarı tam tarihi biraz önce bahsettiniz. 1176 Miryakefalon zaferiyle artık Anadolu toprakları tam anlamıyla Türkiye'dir. İşte bu devletin en zirve dönemini temsil eden hükümdarı Alaaddin Keykubat'tır. 1220-1237 arasında sultanlık yaptı. Alaaddin Keykubat dönemi her bakımdan fevkalade bir dönemdir. Yani devletin askeri kudreti fevkaladedir. Yani Bizans'a tamamen boyun eğdirmiştir. Yani öte yandan işte rakibi Memluk Eyyubilerdir. Onlar büyük çapta boyun eğmişlerdir. Ve bir başka Türk rakipler bunlar.
Evet hocam. Onlar.
Celaleddin Harzemşah rakibi çıkmış. Aslında çok ileri siyasi kudrete sahip bir hükümdar Alaaddin Keykubat. Bunları bir araya getirmek istedi. İttifak kurmak istedi bunlarla da. Celaleddin Harzemşah'la ama rakip oldu onunla da. Onu da yendi. Yani 1230 yılında onu da yendi, mağlup etti. Fakat sonuçta bu niye ittifak kurmak istemişti? Orta Asya'dan meydana gelen bir siyasi anafor doğmuştu. Bu anaforun adı Moğol idi. Adeta yani kara bulutlar gibi hani Orta Asya'dan başlayarak batıya doğru, tabii doğuya doğru da gitmişti bu bulut. Yani Çin'i de istila etmişti. Ve Asya milletlerinin büyük bir kısmı Moğol boyunduruğundan, Moğol siyasi askeri gücünden kendisini kurtaramadı. Ve o zamana kadar olan istilalardan biraz daha farklı oldu Moğol istilası.
Hangi yönlerden hocam?
Evet. Şöyle, hani Moğollar kendilerine karşı olan olmayanları tamam itaat altına alıyorlardı ama çok ağır vergiler koyuyorlardı. Çok ağır yaptırımlar uyguluyorlardı. Ama kendilerine rakip olup mukabele eden, karşı koyan kuvvetlere, devletlere, ülkelere de yani olağanüstü cezalar uyguluyorlardı. Yani tabii cezalar derken ölüm cezası yani. Mesela işte Otrar'da başlıyor. Türkistan'ın Harzemşah'ın bir bakıma sınır kentinde. Orada Otrar'ı zorla aldılar. Tamamını kılıçtan geçirdiler. Yani özellikle erkekleri.
Kim var?
Erkekleri bilhassa kılıçtan geçirdiler. Bazen hani bunu kadınlar da bundan nasibini aldı. Kadınlar, çocuklar da nasibini aldı. Yani arkasında mesela Buhara. Yani zorla biraz mukavemet diye kılıçtan geçirdiler. Yani Taşkent, Nişapur, Tirmiz, Bağşur işte yani ve bölgedeki pek çok şehir. Yani boyun eğenler yani böyle ağır şartlar altında teslim oldular. Ve bunların en ünlüleri Bağdat'tır. Yani Bağdat'ta mesela tabii rivayetler muhteliftir ama 100 binle 1 milyon arası bir rivayet var. İnsan öldürüldü. Yani bunu tarihi kaynaklar şu şekilde ifade eder. Yani taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadılar diye.
Hocam yani bir böyle, de oradaki kültür kıyımını da Selçuklu'nun tarihinde bizlere aktarmışsınız. Kitapların.
Çok güzel bir noktayı dile getirdin. Yani bununla da kalmıyorlar. Yani insanların canlarla da kalmıyorlar. Moğol uygulamalarında karşı kültüre de anormal bir düşmanlık var veya kabullenmeme. Yani geliyor mesela önce sarayını yıkıyor zaten ilk iş. Arkasından hani kütüphanelerini yakıyor, yok ediyor, imha ediyor. Kitapları imha ediyor yani böyle. İşte bu mesela şey Atamelik Cüveyni var yani bu İlhanlı hükümdar. O Müslüman olmuş. Yani kitabın değerini anlamış yani batıya gelinceye kadar. Yani ben diyor işte rica ettim hani o zamanki işte Hülaku'ya, o diğer Moğol istilacılara, komutanlara. İşte onu bazı kitapları kurtardım diyor. Bazı kitapları. Yani kitap dedin de yani Tebriz'de o kurtardığım kitaplarla, kaçırarak kurtardığım kitaplarla bir kütüphane kurdum diyor. 400 binlik bir kütüphane kurdum diyor. Düşünebiliyor musunuz?
Ya hocam.
Yani imha edilen kitapları tasavvur edelim yani şimdi.
Kurtardığı 400 bin.
400 bin. Evet hocam. Birlik bir kütüphane kurdum diyor. Yani tabii İslam medeniyeti dünyanın en güçlü medeniyetiydi. En etkili medeniyetiydi. Kültürel bakımdan zirveyi yaşıyordu. Bu her yöne de yansımıştı. Yani sosyolojik bakımdan da. Ve bu medeniyetin de hatırlatalım. O dönemdeki temsilcileri Türklerdi. İşte burada Anadolu'da geldiğimizde Anadolu'ya Moğolların gelişi demin söylediğimiz Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra oldu. 1243 savaşı var. Köse Dağı savaşı.
Hocam Köse Dağı deyip bir virgül atalım. Nefeslenelim, devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk Tarih Kurumu Başkanımız, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve hepimizin hocası Profesör Doktor Refik Turan hocamızla bu ilginç konuya ancak bir giriş yapabildik hocam. Ne yazık ki sizinle programlarımızda zaman nasıl geçiyor ben fark etmiyorum ama duyurayım bugün kitap armağanımızı Hollanda'dan Güven Öztürk adlı dinleyicimiz kazandı. Bizi ilk arayan, ulaşan dinleyicimiz Hollanda'dan Güven Öztürk, Türk Tarih Kurumumuzun Moğolların İçtimai Teşkilatı adlı yayını. Hocam güle güle okusun.
Hayırlı olsun. Yani daha başka yayınlarda ulaştırabiliriz kendisine arzu ederse.
Bizi dinlemeye devam etsinler
Bizi
hocam.
Bizi dinlemeye devam etsinler.
Hocam yeter. Bir de Almanya'dan Aydın Küpeli'nin mesajı var. O da şimdiden Ramazan bayramımızı kutlamış. Ankara'ya da sıcak günlerin gelmesini dilemiş Refik hocam.
Evet, teşekkür ediyoruz yani. Gerçi bugünlerden de biz memnunuz yani böyle. Çünkü
oruç tutanlar için de biraz rahat oluyor
evet,
hocam.
Ramazan evet. için Allah büyük güzel günler. Allah'ın bol rahmetleri de var yani böyle. Türkiye yani bu sene inşallah daha zengin olacak, daha güzel olacak.
Daha iyi olacak her evet. şey diyelim hocam. Evet hocam ben kestim sözünüzü. Bu kültür kıyımını da söylediniz.
Evet.
Buyurunuz Refik hocam.
Şimdi 1243 Köse Dağı'da Türk tarihinin ilginç savaşlarından birisi oldu. Daha Türkçe savaş olmadı. Yani bu Temmuz 1243'te Moğol orduları Sivas Köse Dağı bölgesine geldiler. Tabii o Selçuklu Türk ordusu da ona mukabil gitti. Bu ara öncü çarpışmalar oldu. Selçuklu öncüleri yenildi. Fakat arkasından Köse Dağı meydanında karşılıklı ordular konuşlandı. Bir süre sonra 3 gün civarında beklemeden sonra Moğol kuvvetleri yani Selçuklu kuvvetlerinin bulunduğu yere saldırdı. Fakat geldi ki boş çadırları buldu. Yani sebebi de şu. Yani Türk tarihinin her tarafı şanlı değil. Yani böyle nadiren de. Türk tarihi şanlıdır yalnız. Hani böyle istisnalar var. Yani bunu da nesillerimizin ihtiyatlı bir şekilde bilmesi lazım. Alaaddin Keykubat'ın işte yerine geçmiş olan genç sultan, birinci Gıyasettin, ikinci Gıyasettin Keyhüsrev savaş alanına gitmedi. Ve Moğollardan korktu. Yani o başka bir yere ayrıldı. Ve onun gitmemesi üzerine komutanlar da terk etti. Yani bir baş başa bakar, baş padişaha bakar diye bir Türk atasözü vardır. Burada öyle bir şey oldu. Ve Selçuklu ordusu savaşmadan, ne yazık ki herhangi bir mukavemet göstermeden ki Selçuklu ordusu çok yani şanlı bir ordudur.
Dandana kanı yani burada hocam yani bize anlattınız. Evet.
Yani yok dünyada bileğini bükecek bir ordu değildir yani. Mesela Celaleddin Harezmşah'ın bu Moğollar karşısında olağanüstü başarılar vardır. Mesela, yine sultan olacak yani Memlük hükümdarı Baybars'ın Ayn Calut'ta yani inanılmaz küçük bir birlikle yani Moğollara karşı dur diyenler de vardır. Burada şunu diyeceğim, bunlar hepsi Selçuklu kültüründe yetişmedir. Yani Selçuklu kültürün ama yani direkt Selçuklu'yu hani buna mahkum etmemek lazım. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev ne yazık ki hani Türk tarihinde istisnalardan biridir. Ben hani burada konu yani tarihi olay olarak savaşı anlatmayacağım yani.
Evet hocam farkındayım.
Savaş neticede bir ağır mağlubiyet oldu. Yani savaş da olmadan mağlubiyet. İşte bunun temel sebebi başında durduğumuz sosyal panik. Yani gücünü ortaya koyamama hali. Yani kullanamama hali. Yani paralize olma, felç olma, yani düşünmeme, yani geriye bu nereden kaynaklandı? Bu işte Moğolların hani hakikaten akla hayale gelmeyecek şekilde cezai şiddete dönüştürmelerinin ve bazı benzeri ağır fiillerinin sonucunda. Yani halktan halka geçen rivayetler, söylentiler, hikayeler bunların bir kısmı da gerçek. Yani mesela işte oturar. Hükümdarı komutanının işte diri diri işte ağzına kurşun döküyorlar. Ağzına, burnuna, gözlerine yani böyle yani ölümü tercih ediyorsunuz. Yani öyle ceza usulleri var ki yani Moğollarda sürüye sürüye insanı öldürme. Sırtına tomruk vuruyor. İnsanı gezdire gezdire öldürme yani böyle. Hemen öldürmüyor yani bu şekilde. İşte bu özellikle ceza usulleri biraz daha katmalı hikayelere dönüştü. O devrin önemli kaynağı İbn-i Esir'de bol bol bu var. Yani ve efsane oldu. Mesela yani Doğu Anadolu'da demin Alaaddin Keykubat dedik yani bir Doğu Anadolu'da onun bir seferi var son dönemde 1235'lerde. Bir yerde bir şeyle karşılaşıyor. Bir yaralanmış, yerlere serilmiş, bitkin düşmüş, üstleri parçalanmış Erzurum Tuğtap'ta. Harizm askerleri buluyorlar. Ki Harizm askerleri de çok iyi askerlerdir. Daha sonra bir de kadıncağız buluyorlar bir büyük ağacın kovuğunda saklanmış. Hani Kayırhan diye bir Harizm ünlü komutanının annesi bu. Sultana getiriyorlar. Yani nedir bu hal diyor yani böyle. Hikaye diyor konuyu. Biz diyor hani 4000 Harizm askeri geliyorduk. 700 Moğol askerine rastladık. Onlar bize hücum etti. Bu hale getirdiler diyor. Ya bu nasıl olur diyor. Ya akıllı almıyor Selçuklu Sultan'ın. Sultanım siz ne diyorsunuz diyor. Yani bunların kalbine öyle bir Moğol korkusu düştü ki diyor. Değil Moğol askerlerin 700 askerin saldırması bir tek Moğol külahı ortalarına düşseydi gene bu hal olurdu diyor. Yani durumu belirtmek için. Hani
hocam bir örnek daha var bu makalenizde verdiğiniz. Tek başına bir köyü basıyor bir Moğol.
Tek başına bir köyü basıyor Moğol. Sıradan öldürüyor hepsini. Yani tekten kimse gıkını çıkarmıyor. Gene bir Moğol 18 kişiyi yakalıyor. Durun sizi öldüreceğim. Sıradan öldürmüyor. Ya biri diyor biz 18 kişiyiz. Nispeten aklı çalışıyormuş. Ama ötekiler cevap bile vermiyor. Ben diyor son bir gayretle o Moğol'u öldürdüm diyor. Yani konuyu anlatan da o. Hikayeyi anlatan da o. Bunu da tarihi kaynak ifade olarak yazıya geçirmiş.
Hocam ilginç böyle. Son bir örneğiniz
bütün
daha var.
Bütün bunlar panik yani.
Hocam şu örneği de bir aktarır mısınız bizlere ve dinleyicilerimize? Çeviriyor yolda kılıcını unutmuş Moğol.
Evet, üç kişi mi, birkaç kişiyi çeviriyor, bir Moğol. Yani durun diyor siz neseniz işte yani biz Müslüman Türk'üz falan deyin, öldüreceğim sizin diyor. Yani yeter bu kadarı. Zaten hani Müslüman deyince hani nevri dönüyor. İşte davranıyor, elinde silahı yok. Bekleyin burada diyor. Yani silahımı alıp gelip, hakikaten silahını alıp gelmeye gidip geliyor. Yani bir saat, yarım saat neyse hala bekliyorlar yani şimdi. İşte yani bütün bunlar sosyal panik yani tarih içerisinde var olan. Bunu Hafız Hakkı Paşa da dile getirmiş. Yani bundan 100 yıl önce ilginç bir eser yazmış. Yani eserin adı Bozgun. Ben önce zannettim ki yani Hafız Hakkı'nın girdiği savaşlar var. Bu 93 Harbi var. Birinci Dünya Savaşı içerisinde girdiği muharebeler var malum olduğu üzere. Ben bir savaş bozgununu anlatıyor zannettim. Hayır. Hani bu sosyal paniği bozgun olarak ifade etmiş Hafız Hakkı. Yani bir sosyal paniği anlatıyor. Ama ordu sınıfında bunun tabii şeylere de sirayet edebileceğini söylüyor. Hani ordu dağılırsa, bozulursa bazen diyor gelir ordu yenilir diyor. Kaçar asker niye kaçtığını bilmez diyor. Aslında bu birkaç askerden başlar diyor. Yani böyle gücünü de kullanmaz diyor. Yani bir yere doğru gider, nereye gittiğini bilmez diyor. Yani o kadar güzel tasvirleri var ki hani tam anlamıyla söylediğimiz gibi bir cemiyetin, toplumun hani paralize olmuş hali. Yani tarihte çok sayıda var tabii yani böyle. Mesela yakın zamanda oldu yani 2011'den beri 2017 6 senedir devam eden bir Suriye problem var. Suriye 20 milyon civarında bir Müslüman Arap ülkesiydi. Yani bugün artık hani öyle ne nüfusundan bahsedebiliyoruz, ne sınırlarından bahsedebiliyoruz, ne de hani ülkenin geçmişinden geleceğinden bahsedebiliyoruz. Yani verilen hesaplara göre bu ülkede tam 12 milyon insan yer değiştirmiş.
Yani, yarısından fazlası hocam.
Yani yarıdan fazlası hani bugün kendi evlerinde artık yaşamıyorlar. Yani ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kalmışlar. Hani ben şöyle diyorum yani dayansa, makul bir noktada kalsa, düşünse yani bu hani 12 milyonun 11 milyonu yerinde kalabilirdi şeklinde bir kanaatim var. Ama işte hani bu sosyal panik dediğimiz hani geniş toplumsal hastalığa düçar olunca insanlar bu sonuç doğuyor. Yani tarih boyu da bu var. Yani demek ki söylediğimiz de Katar'da hani çok basit bütün şey rafların boşalması.
Net bir örnek hocam.
Herhangi bir daha saldırı yok. Yani herhangi bir hareketlilik yok. İşte tehditler var. Yapacağım, edeceğim işte. Karşıdan. Yani olsun. Yani o devletin de tedbirler var. Ona rağmen bu olabiliyor. Aynı şekilde Suriye'de 6 milyon insan da yurt dışında çıkmış. Düşünebiliyor musun? Yani bütün malını mülkünü orada bırakıyor. Kimliğini orada bırakıyor. Maddi manevi bütün kazanımlarını orada bırakıyor. Hatıralarını orada bırakıyor. Hani yurt dışına gidiyor.
Vatanını bırakıyor.
Vatanını bırakıyor yani böyle. Sonuçta bu insanlar hani boşluğa doğru adeta gidiyor yani. Ve Türk tarihinde olduğu gibi yani çok sayıda ülkelerin tarihlerinde, milletlerin tarihlerinde bu var. Burada seyircilerin, dinleyicilerimizle şunu da paylaşmakta yarar görüyorum. Hani gene biz hep hani tematik bir konu olduğu için gitmemizde bir beis yok. Mesela tarihte bir göçler meselesi vardır. Biliyorsunuz yani Avrupa'da. Yani
kavimler göçü. Evet hocam.
Yani. Göçler yani kavimler göçü birkaç yerde değişik tarihlerde olmuştur ama bunun en önemlisi 375-76'daki göçtür.
Hocam Gotlar yani, oraya, Vizigotlar buraya, bilmem Lombardlar tabii, şuraya. Evet. Tabii.
Yani şimdi bunu zaten hani hekimler de bunu kabul ediyor. Yani sadece savaşlar değil, yani şey değil diyor. Başka sebepler de işte kuraklık, büyük felaketler, işte tabii afetler, depremler hani hepsi sosyal paniğe sebebiyet verebilir diyorlar. Yani burada da tabii daha bu göçlerin tam sebebi ortaya konulamamıştır. Yani bir sebep sayılıyor işte Hunların baskısı, hareketi.
Evet hocam.
Yani ama Hunlar daha önce de başka yerlere gittiler. Yani şimdi Hindistan'a gittiler, Çin'e gittiler değil mi? Mançurya'ya evet, gittiler. Hocam. Niye orada yaşanmıyor da? Yani hocam bir Uralların de batısından başlayınca Avrupa'da yani milyonlarca kavim yer değiştiriyor. Bugünkü Avrupa milletlerinin temelinde bu hadise vardır.
Var. Hocam
siyasi sınırların temelinde bu hadise vardır yani.
Bir dakika,
ve sosyal panik yani.
Bir dakikamız kaldı ama bu çok önemli kavramı, bu sosyal panik kavramına Hasım Devlet'in sosyal propagandasını da eklemek mümkün olabilir mi? Bu konuda çalıştınız mı Refik Hocam, araştırdınız
gayet
mı?
Gayet tabii, yani şimdi yani bu artık sosyal paniğe sevk etmek bir strateji olabiliyor. Yani büyük devletlerin bununla ilgili olarak enformasyonu kullanıyorlar malum.
Başta haberler, söylediğiniz hocam, başta sosyal medya, yani, evet.
Ve gelecekte bu sosyal panik konusu devletleri, ülkeleri, milletleri daha çok meşgul edecek. Ve bu çerçevede yani devletlerin bu konuya eğilmeleri ve tedbir almaları daha elzem bir hale geliyor. Çünkü bir silah olarak kullanılacak. Belki geçmişte hani spontane deniyor, yani böyle hesaplamadan, evet, planlanmadan oluyordu. Ama bundan sonraki sosyal panikler yani zannediyorum yani planlı bir şekilde,
evet hocam,
olmaya devam edecek.
Hocam ağzınıza sağlık.
Sizlerin de, dinleyicilerimize de tümüne sağlık.
Değerli dinleyiciler, Türk Tarih Kurumu Başkanımız, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi hocamız Profesör Doktor Refik Turan'la sohbetimizin sonuna geldik. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Bizi hocam çok yoğun görevleriniz var biliyorum ama bu şekilde arada bir ihmal etmeyin. Bekliyoruz hocam tekrar.
Bu ara bir de Temmuz ayı içerisinde bu Moğol istilasına yönelik çok önemli bir sempozyum yapıyoruz Sivas'ta.
Sivas'ta.
Yani şimdilik 6-7 Temmuz görünüyor.
6-7 Temmuz
Sivas. Ve bu Sivas. Sosyal panikte orada işlenecek tekrar yani.
6-7 Temmuz'da, evet, hocam Moğol istilasına ilişkin Sivas'ta bir...
Yıkılan devlet, direnen millet.
Bütün yani dinleyicilere açık.
Evet, bütün dinleyicilere açık. Yolları düşen olursa bekleriz.
Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza. Sevgili dinleyicilerimiz, programın Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Haftaya görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.